Ayrım 27, Otel, Arthur Hailey, sayfa 243. Aniden kapıya sertçe vuruldu. Albert Weiss sessizce Bailey diye fısıldadı. Kapı açılıp da üniformalı otel işçilerinden birini görünce kız şaşırdı. Bir omuzunda askıları asılı sürüyle erkek elbisesi duruyordu. Öne doğru uzattığı elinde de eski moda Albert Wells'e ait olduğu kuşku götürmeyecek lacivert serjden ütülü bir elbise tutuyordu. Alışkanlıkla çabucak elbiseyi bir dolaba asıp kapıya doğru yürüdü. Kapının yanında da yaşlı adam bekliyordu. İşçinin sol eli omzundaki elbiseleri tutuyordu. Sağ eli otomatik olarak ileri uzandı. Avucunun içini de açmıştı. Albert Wells, senin işini çoktan hallettik dedi ama gözlerindeki ifade belli oluyordu. O işi bu sabah elbisemi aldıkları zaman gördük ya. İşçi başını kesinlikle salladı. Benimle değildi ama bayım. Hayır, arkadaşınlaydı, aynı şey. Adam sabırla, ben nereden bilebilirim ona para verdiğinizi dedi. Demek avantanı koruyor. Adamın ileri uzanan eli yana düştü. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Albert Wells ağzı kulaklarına varırcasına gülüyordu şimdi. Haydi canım, sen Bailey'sin. Ben Barnum'a bahşiş verdim. İşçinin gözleri Kristin'e kaydı. Kızı tanıyınca sersem sersem güldü. Peki bayım, çıkıp ardından da kapıyı kapadı. Ne olur söyleyeyim, bütün bu dönen oyunun anlamı neydi? Ufak adam güldü. Siz bir otelde çalışıyor ve Barnum Bailey oyununu bilmiyorsunuz öyle mi? Kristin hayır anlamında başını iki yana salladı. Çok basit bir şey küçük hanım. Otel işçileri çift çalışır. Biri elbiseyi alır, iade eden her zaman için başkasıdır. Bu yüzden de çokluk çift bahşiş alırlar. Sonra bahşişleri birleştirip kırışırlar. Kristin nasıl olduğunu anlıyorum ama hiç böyle bir şey düşünmemiştim dedi. Birçokları düşünmez. Onun için de aynı servis uğruna çift bahşiş öderler. Albert ve serçe gagasına benzeyen burnunu düşünceli düşünceli ovuşturdu. Aynı şeyin yapıldığı kaç otel var, bunu bilmek benim için bir oyun haline geldi artık. Kız güldü. Buradakini nasıl buldunuz? Bir keresinde bir otel işçisine şamata çıkaracağımı söyleyince bana bu oyunu anlatmıştı. Hem bir şey daha anlatmıştı bana. Otellerde biliyorsunuz dahili telefon var. Bazı telefonlardan da odalar doğrudan aranabiliyor. O gün Barnum ya da Bailey hangisi görev başındaysa elbiseleri teslim edeceği odaları telefonla arar, cevap çıkmazsa bekler ve yeniden arar. Cevap gelirse hiç ses çıkarmadan telefonu kapar. Oda müşterisinin geldiğini anlamıştır. Birkaç dakika sonra da elbisenizi getirerek ikinci bahşişini alır. Bahşiş vermekten hoşlanmıyorsunuz değil mi Mr. Wells? Yok, o kadar da değil küçük hanım. Bahşiş vermek ölmek gibi bir şeydir. Burada kalacak nasıl olsa onun için kaygılanmaya değer mi? Neyse, bu sabah Barnum'a iyi bir bahşiş verdim. Öyle ki biraz önce Bailey ile alay etmek için daha önceden para veriyormuşum gibi davrandım. En sevmediğim şey aptal yerine konmaktır. Buna pek de sık rastlandığını sanmıyorum ya. Kristin Albert Wells'in düşündüğünden çok daha az korunmaya muhtaç olmasından kuşkulanmaya başlamıştı. Ama adamı her zamanki gibi sevimli buluyordu. Adam bunu doğruladı. Olabilir, yalnız size söylemek istediğim bir şey var. Bu otelde diğerlerinden çok daha fazla oyun oynanıyor. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ben her zaman gözlerimi açıp çevreme bakarım da ondan. Bir de insanlarla çok konuşurum. Size belki de anlatmayacakları şeyleri bana anlatırlar. Ne gibi şeyler? Örneğin birçoğu her şeyden paçalarını kurtaracaklarını sanıyorlar. Bana öyle geliyor ki bunun nedeni iyi bir yönetim olmayışı. İyi olabilirdi ama olamamış işte. Belki sizin Mr. Trent'inizin bugün başının dertli olması da bu yüzdendir. Kristin çok garip, neredeyse inanamayacağım dedi. Peter McDermott da bana aynı şeyi aşağı yukarı aynı sözleri söyleyerek anlatmıştı. Gözleri küçük adamın yüzünü araştırdı. Dünyayla ilgisi yokmuş gibi görünmesine rağmen gerçeğe varmak için kendine özgü bir içgüdüsü vardı. Albert Wells olumlu anlamda başını salladı. O adam çok zeki, dün konuşmuştuk. Bu açıklama kızı şaşırttı. Peter buraya mı geldi? Evet. Bilmiyordum. Sonra düşününce bunun Peter McDermott'un yapabileceği bir şey olduğu kararına vardı. Özel olarak karıştığı bir durumun arkasını da ustalıkla getirmesini biliyordu. Daha önce de adamın çok geniş çaplı bir düşünme yeteneği olduğuna, pek az ayrıntıyı gözden kaçırdığına dikkat etmişti. ''Onunla evlenecek misiniz küçük hanım?'' Birden sorulan bu soru kızı şaşırttı, karşı çıktı. ''Bu fikre de nereden kapıldınız?'' Ama şaşkınlığı içinde yüzünün kızardığını da anlıyordu. Albert Wells sesli sesli güldü. Chris'in adamın bazı anlar yaramaz bir cüce gibi göründüğünü düşündü. Onun adını şimdi öyle bir şekilde söylediniz ki tahmin ettiğim gibi bir şey. Hem sonra burada çalışınca birbirinizi daha sık görmeniz gerektiğini düşündüm. O genç adamda da benim düşündüğüm gibi zeka varsa evlenmek için daha fazla aranmaması gerekir. ''Mr. Wells, çok kötüsünüz. İnsanların beyninin için okuduktan sonra onları çok kötü bir duruma düşürüyorsunuz.'' Ama gülüşünün sıcaklığı sistemin gerçekliğini yalanlıyordu. ''Hem sonra bana lütfen küçük hanım demeyin. Adım Christine'dir.'' Adam yavaşça, ''Bu benim için çok önemli bir addır. Karımın adı da Christine'dir.'' dedi. ''Christine miydi? Nasıl?'' Adam başını salladı. ''Öldü.'' Christine, aradan o kadar uzun zaman geçti ki birlikte yaşadığımız günlerin gerçek olup olmadığını bazen düşünürüm. Ama arada bir de dün gibi gelir bana o günler. İşte o zaman bu kadar yalnız kaldığım için üzülürüm. Çocuğumuz da olmadı. Sustu, gözleri düşünceliydi. Hayatını biriyle ne kadar paylaştığını ancak o paylaşma dönemi sona erdikten sonra anlarsın. ''Sakın vaktinizi boşa harcamayın. Bu zamanlar geri gelmez.'' Kız güldü. ''Size onun sevgilim olmadığını kaç kere söylemem gerekiyor? Hiç olmasa şimdilik ortada böyle bir şey yok.'' ''İşleri iyi idare ederseniz olabilir ama.'' ''Belki.'' Kızın gözleri kısmen tamamlanmış bilmeceye gitti yavaşça. ''Az önce söylediğiniz gibi her şeyin bir kilit noktası bulunur mu acaba? Bulduğunuz zaman da bunu bilir, umar ya da kestirebiliriz.'' Birden farkında olmadan karşısındaki küçük adama geçmişte olanları, Wisconsin'deki müthiş olayı, yalnızlığını, New Orleans'a taşınmasını, alışma yıllarını, ilk kez tam ve verimli bir hayat ihtimalini düşündüğünden bahsediverdi. O geceki sözleşmenin nasıl suya düştüğünü, bu yüzden nasıl hayal kırıklığına uğradığını da açıkladı. Sonunda Albert Wells akıllıca başını salladı. Çoğu kereler işler kendiliğinden hallolur ama başka zamanlar karşısındaki insanı harekete geçirmek için biraz itmen gerekir. Kız hafifçe sordu, bu konuda hiç fikriniz var mı? Adam başını iki yana salladı. Kadın olarak benden çok bilmeniz gerekir ama bir nokta var. Olan bitenden sonra kuşkusuz bu genç adam yarın seni gene davet edecektir. Christine gülümsedi, olabilir. Onun için o harekete geçmeden siz başka birine randevu verin. Bir gün daha bekleyeceğini anlayınca size daha da çok değer verecektir. O zaman bir şey uydurmam gerekecek. Eğer istiyorsanız başka ama bunun hiç de gereği yok. Her şeye rağmen küçük hanım, Christine, benimle yemek yer misiniz diye soracaktım. Yarın gece benimle yemeğe çıkarsanız o gece bana yaptıklarınız için size bir çeşit teşekkür etme fırsatı bulmuş olacağım. Yaşlı bir adamın arkadaşlığına katlanabilirseniz araya giren adam olmayı kabul ederim. Sizinle yemek yemeyi memnuniyetle kabul ederim ama söz veriyorum ki araya giren adam olmayacaksınız. İyi, küçük adam güldü. O zaman sanıyorum en iyisi burada otelde yemek yememiz olacak. Doktora birkaç gün dışarı çıkmayacağım demiştim. Kısa bir süre Christine kararsızlıkla durdu. Albert Wells'in St. Gregory'nin lokantasında yemek fiyatlarının ne kadar yüksek olduğundan haberi var mıydı acaba? Hasta bakıcı masrafı çıktıktan sonra adamın kalan parasını bitirmesine sebep olmak istemiyordu. O an bu durumu önleyecek bir çare geldi aklına. Daha sonra halletmek üzere bu çareyi şimdilik bir yana iten Christine, ''Otelde yemek yemek çok iyi olacak.'' dedi. ''Yalnız bu çok özel bir durum olduğundan eve gidip giyinmem için bana vakit vermelisiniz.'' ''Çok şık şeyler giymem gerekiyor gerçekten. Yarın akşam saat 8'de kabul mü?'' Albert Wells'in yanından ayrılan Christine 14. katta 4 numaralı asansörün çalışmadığını fark etti. Hem asansörde hem de iniş kapısında onarım çalışması yapılmakta olduğunu gördü. Başka bir asansörle 1. asma kata indi. 10. Bölüm. Dişçiler Kongresi Başkanı Dr. Ingram 7. kattaki dairesine gelen konuğuna sert sert baktı. Mr. McDermott, eğer durumu düzeltmeye geldiyseniz size şunu söyleyeyim. Vaktinizi boşuna harcıyorsunuz, bunun için mi geldiniz? Peter, evet dedi, korkarım öyle. Yaşlı adam kinle, hiç olmasa yalan söylemiyorsunuz dedi. Yalan söylemem için ortada hiçbir neden yok Dr. Ingram. Ben de otelde çalışan işçilerden biriyim. Burada çalıştığım sürece de otel için elimden geleni yapmam gerekiyor. Doktor Nicholas'a yapacağınız en iyi şeyi yaptığınız düşüncesi ne oldu peki? Hayır efendim, bunun yapabileceğimiz en kötü şey olduğuna inanıyorum. Otelin yürürlükteki bir kuralını değiştirme yetkim olmaması da işleri düzeltmiyor. Dişçilerin başkanı fısıldadı. Böyle düşündüğünüze göre burayı terk edip başka yerde iş bulmak için zekanızı kullanabilirdiniz. Belki parası daha az olacaktı ama ahlakı iyi olurdu ya, ona bakın siz. Peter kıpkırmızı kesildi. Bir cevap yapıştırmamak için kendini zor tuttu. Bu sabah giriş salonunda yaşlı dişçinin içten ve doğru davranışına hayran olduğunu kendi kendine hatırlattı. O zamandan bu yana hiçbir şey değişmemişti. Uyanık ve hiçbir şekilde teslim olmayan gözler üstüne dikilmişti. Peter, farz edin ki çekip gitti. Benim yerime geçecek olan durumdan çok memnun olabilir. Hiç olmasa ben memnun değilim. Buradaki kuralları değiştirmek için elimden geleni yapmayı tasarlıyorum. Kurallar, akıllılık, kahrolasıca özürler. Doktorun kırmızı yüzü büsbütün kızardı. Zamanında ben bunların hepsini duydum. Beni hasta eder bu sözler. İnsanoğlundan nefret ediyor, utanıyorum. Aralarında bir sessizlik oldu. Peki. Doktor Ingram'ın sesi yavaşladı. Aniden patlak veren kızgınlığını da yitirmişti. McDermott, bazıları gibi bağnaz olmadığınızı kabul ediyorum. Sizin de kendinize göre bir sorununuz var. Benim size bağırmam hiçbir şeyi çözümlemiyor. Ama görmüyor musunuz oğlum? Sizin ve benim gibilerin kahrolasıca mantıklı hareketleri Jim Nicholas'ın bugün karşılaştığı davranışa biraz katkıda bulunuyor. Görüyorum doktor, ama tüm davanın sizin ortaya koyduğunuz gibi basit bir şey olmadığını da düşünüyorum. Yaşlı adam omurdandı. Bir sürü şey basit değildir. Nicholas'a söylediklerimi duydunuz. Kendisinden özür dilemedikleri ve bir oda vermedikleri takdirde bütün kongreyi otelden çıkaracağını söyledim, değil mi? Peter, ihtiyatla her zamanki gibi sizin kongrenizde tıbbi tartışmalar, gösteriler ve birçok insanın yararına olan olaylarla karşılaşılmıyor mu? O zaman neye yarar? Yani demek istediğim her şeyi ortadan kaldırırsanız kim ne kazanır? Doktor Nicholas'ın değil... Sustu. Karşısındaki adamın söylediği sözlere gene öfkelenmeye başladığını görüyordu. Doktor Ingram sert bir şekilde cevabı yapıştırdı. Bana akıl öğretmeye kalkmayın McDermott. Aynı zamanda da bunu daha önce düşündüğümü göz önüne alarak beni biraz olsun akıllı bir insan sayın. Özür dilerim. Hiçbir şey yapmamak için her zaman iyi bir özür bulunur. Birçok yereler iyi bir özür çıkarabilirsiniz ortaya. Bu neden nedir ki bu kadar az insan inandıkları ya da inandıklarını söyledikleri konularda harekete geçerler? Birkaç saate kadar iyi düşünen arkadaşlarımdan bazıları neler tasarladığımı duyunca sanıyorum benimki gibi bir tartışma ortaya atacaktır. Yaşlı adam soluk soluğa kalmıştı, sustu. Peter'a açıklıkla baktı. Size bir şey soracağım. Bu sabah Jim Nicholas'ı geri çevirmekten utandığınızı söylemiştiniz. Burada şimdi benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Ama doktor, bu varsayım... Şimdi o boka boş ver de sana sorduğum basit ve doğrudan soruya cevap ver. Peter düşündü. Otelin durumuna göre şimdi ne söylese sonuçta pek az değişiklik yapacaktı. Onun için neden dürüstlükle cevap vermemeli? Galiba sizin tasarladığınızın aynını yapardım. Yani otelden çıkar giderdim dedi. Bir adım geri çekilen dişçilerin başkanı takdirle genç adama baktı. Otelin içindeki o kadar numaracının arasında hiç olmazsa dürüst bir insan var. Bu adam yakın bir zamanda işinden atılabilir. Aman oğlum, siyah elbiseni atma. Cenaze törenlerine yardım edebilirsin hiç olmazsa. İlk kez Doktor Ingram güldü. Her şeye rağmen senden hoşlandım McDermott. Tedavi edilmesi gereken dişin var mı? Peter hayır anlamında başını salladı. Eğer sizi kızdırmazsam tasarılarınızın ne olduğunu öğrenebilir miyim? Hem de bunu en kısa zamanda öğrenmem gerek. Kongrenin otelden çıkması kabul edildikten ve doğrulandıktan sonra acele yapılması gereken bir takım işler olacaktı. Öğle yemeğinde Royal Edwards'ın da belirttiği gibi bu kayıp otel için felaket anlamına gelecekti. Ama hiç olmazsa yarın ve öbür gün için yapılacak hazırlıklar bir anda durdurulabilirdi. Doktor Ingram canlılıkla benimle açık konuştu, ben de sana öyle yapacağım. Bugün öğleden sonra olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı için çağrı yaptım. Saatine baktı, 2,5 saat kaldı. O zamana kadar ileri gelen bütün üyelerimiz gelmiş olacaklar. Hiç kuşkusuz yeniden görüşeceğiz. Doktor Ingram başıyla evetledi. Acımasız davranışına dönmüştü yeniden. Bir dakika gevşediysek bu tutum seni yanıltmasın McDermott. Sabahtan beri hiçbir şey değişmedi. Sizin can damarınıza basmak niyetindeyim, ha, bilmiş olasın. Amerikan Dişçileri Kongresi'nin toplantı yapmayarak protesto anlamında otelden çekileceği haberine Warren Trent şaşırtıcı şekilde hemen hemen umursamaz bir tepki gösterdi. Peter McDermott, Dr. Ingram'dan ayrıldıktan sonra hemen birinci asma kattaki yönetim bölümüne inmişti. Kristin soğuk çabulda bir davranışla otel sahibinin içeride olduğunu söylemişti ona. Peter Warren Trent'in son zamanlarda çok daha az sinirli olduğunun farkına vardı. Dayalı döşeli genel yönetmen odasındaki üstü siyah mermer kaplı masasının başında oturan yaşlı adam da bir gün önce çok belirli olan huysuzluğundan en küçük bir iz bile görünmüyordu. Peter'ın raporunu dinlerken dudaklarında hafif bir gülümseme geziniyordu. Ama bunun ele alınan işlerle uzaktan yakından ilgisi olmadığı belliydi. Peter yaşlı adamda özel ve sadece kendisinin bildiği sevindirici bir olayı sindirir gibi bir hal olduğunu sezdi. Sonunda otel sahibi kesinlikle başını salladı. Gitmeyecekler, konuşacaklar fakat bu kadarla kalacak. Doktor Ingram çok ciddi gibi görünüyor. O ciddi olabilir ama diğerleri ciddi olmayacaklar. Bugün öğleden sonra bir toplantı yapılacağını söylüyorsun değil mi? Sonra neler olacağını şimdiden anlatayım. Bir süre tartışacaklar, sonra da bir karar tasarısı hazırlanması için komite kuracaklar. Daha sonra belki de yarın komite yönetim kuruluna raporunu verecek. Raporu kabul edilebilir ya da üstünde düzeltme yapabilirler. Her iki halde de biraz daha konuşacakları kuşkusuzdur. Daha sonra belki de öbür gün karar konferansta tartışılacak. Çok önceleri de böyle büyük demokratik gelişimler gördüm. Kongre kapanırken bile göreceksin, hala bu konuyu tartışacaklar. Peter, sanıyorum haklısınız ama bu biraz sakat bir görüş bence, dedi. Pervasızca konuşmuş ve kendini çok ters bir cevaba hazırlamıştı ama böyle bir şey olmadı. Warren Trent omurdandı. Pratik düşünüyorum, hepsi bu kadar. İnsanlar dilleri kuruyana, çeneleri tutulana dek ilke adını verdikleri bir takım nesneler için cırlayıp duracaklar. Ama buna bertaraf edebildikleri an kendilerini zorlamayacaklar, inan bana. Peter inatla, ama siyasetimizi değiştirirsek işler daha da basitleşecek, dedi. Doktor Nicholas'ı kabul etseydik adam altımıza dinamit koymayacaktı ya. Koymayacaktı ama ondan sonra bir sürü laf edilecekti. Belki edilecek laflar buna yol açacaktı, sonra da başımız belaya girecekti. Bana öyle geliyor ki başımız belaya girdi bile. Peter her zamankinin tersine bugün birbirleriyle rahatlıkla tartışmaya girdiklerini görüyordu. Daha ne kadar ileri gidebileceği konusunda kuşkuluydu ama. Hem bugün neden otel sahibi bu kadar iyi bir ruh hali içindeydi sanki? Warren Trent'in soylu yüz çizgileri alayla karıştı. Bir süre için işlerimiz tatsız gitmiş olabilir ama bir iki güne kadar bu tatsızlıklar ortadan kalkacaktır. Aniden sordu, Curtis O'Keefe hala otelde mi? Bildiğim kadarıyla evet, gitseydi duyardım. İyi, Dudaklarının çevresinde bir süredir gezinmekte olan gülümseme duruyordu. Seni ilgilendirecek bilgilerim var. Yarın O'Keefe ve tüm şirketine gidip kendilerine Pontchartrain gölüne atmalarını söyleyeceğim. 27. ayrımın sonu. Sayfa 251.